Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz Haziran ayı sonlarında Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen İslam aleminin problemleriyle ilgili uluslararası bir sempozyumun sonuç bildirgesi olacak. İslam aleminin yüzde geldiği problemler ve çözüm önerileri diye başlayan bu sempozyumun sonuç bildirgesine baktığımız zaman hakikaten hem içerisinde bulunduğu problemlerin hem de çözüm teklif edilen çözüm yollarının çok zayıf, çok yani beklenmedik şeylerde olduğu gözüküyor. Demek ki o toplantıya katılanlar içerisinde bu konuyu Kur'an açısından bilip de ortaya koyacak bir kişi olmamış. Benim şahsen kanaatim o. Peki biz ne yapacağız? Bu vesileyle İslam aleminin yüzde gelmiş olduğu problemlerin Kur'an açısından çözümü neler olabilir? O sonuç bildirgesi çerçevesinde konuyu inşallah anlatmaya çalışacağız. Biz burada her dersimizde tekrarlıyoruz. Bu problemler Abbasiler döneminden itibaren başlamıştır. Yeni değildir. Şimdi konuyla ilgili olarak Özlem Hanım'ın bir giriş konuşmasını yapmasını kendisine bekliyoruz. Yani konuyu biraz daha iyi bir şekilde anlayabilmek için. Evet, buyurun.
Evet, aslında ben şeyler söyleyeceğim. Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Günümüz İslam Dünyası'nda Meseleler ve Çözüm Yolları ikinci sempozyumu düzenlendi 27-29 Haziran tarihleri arasında. Burada epey bir başlık ele alındı ve bir sonuç bildirgesi yayınlandı, 13 maddelik. Bu sonuç bildirgesinin 10 maddesi genel olarak değerlendirmeye tabi tutulabilecek şekilde. Şimdi isterseniz ben zamanı verimli kullanmak açısından birinci maddeyi hemen okuyayım. Birinci madde metot sorununa değiniyor ve şöyle diyor. Günümüz İslam dünyasının en önemli sorunlarının başında dini anlamadaki yöntem sorunu gelmektedir. Bunun için bilgi üretme ve yorum yönteminin güncellenerek yaşanan hayatın gerçeklerine dikkate alan olgu merkezli bir dini bilgi üretiminin gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Şimdi burada sanki hani dini bilgi üretiminde bir problem varmış ya da metot yokmuş gibi bir algı çizilmiş. Kur'an merkezi değil de olgu merkezi bir dini bilgi üretimine vurgu yapılıyor. Bu benim çok dikkatimi çekti.
Zaten biliyorsunuz az önce söylediğim gibi Abbasiler döneminden itibaren sanki Kur'an'a ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söz ve uygulamalarına birebir uyuluyormuş gibi bir propagandayla, şartlandırmayla mezhepler oluşturulmuş ve insanların sorgulaması da yasaklanmış. Böylece bir ezberci bir dini anlayış ortaya çıkmış. Aslında Kur'an-ı Kerim'in koyduğu Kur'an'ın anlaşılması metodolojisi tümüyle unutulmuştur.
Evet.
Ve şimdi bu sempozyum ve sonuç bildirgesi de o unutulmuş esaslar üzerinde. Yani şimdi bakıyorlar, kendileri zannediyor ki bize sunulan çözümler Kur'an kaynaklıdır. Öyle zannediyorlar. Sen okuduğun zaman da böyle bir kanaate vardın mı?
Tabii yani bir şaşırıyoruz önce. İlk başlarda okuduğumda ben de Kur'an kaynaklı şeyler bekliyordum bu bildirgesi. Ama şu an baktığımda mesela hikmet metodunda hiçbir bahis yok.
Hayır yani şimdi onlar zannediyor ki yani bu sempozyumu düzenleyenler yani bugün mezheplerin bize anlatmış olduğu din
Kur'an
kaynaklıdır zannediyorlar.
Yok, tabii,
Kur'an'ın gösterdiği metodolojiye göre hareket edilmiştir zannederek bir değerlendirme yapıyorlar.
Evet.
Bakıyorlar ki buradan işin içinden çıkılamaz. O zaman ne yapalım?
Yeni bir şey.
O zaman bugüne kadar gelmiş olan o birikimi de dikkate alalım. Ama yeni bir metot tespit ederek çözümler üretelim diyorlar. O zaman bu din Allah'ın dini olmaktan çıkar. İnsanların koyduğu din haline gelir. Mesela şimdi biliyorsunuz, yani izleyicilerimiz de çok iyi bilir. Allah-u Teala ayetlerini iki türlü olarak anlatır. Birisi yarattığı ayetlerdir ki her şey, siz Allah'ın bir ayetisiniz, siz Allah'ın bir ayetiniz, ben öyleyim. Sizin vücudunuzdaki her hücre Allah'ın bir ayetidir. Mesela siz tabip olarak çok iyi biliyorsunuz ki, mesela bir hücre, isterseniz onu bir anlatın, mesela bir hücrenin aynısı bir başka insanda olabiliyor mu?
Olamaz. Hatta beraberinde aynı yumurta ikizi bile olsa yine de aynı hücre değildir. Yapısal olarak değişiklikler içerir. DNA yapısıyla ve protein sentezlenmiş yapısıyla, reseptör yapısıyla, bunların hepsi kendine özeldir. Ne kadar yakın akrabalık bağı olsa olsun, hatta aynı yumurta ikizi bile olsa yine de birbirinden farklıdır. Bunu aslında şeyde de çok net görürüz. Mesela görüntüde işte bu, onların retina kayıtları farklıdır. Beraberinde parmak izleri farklıdır. Hani istediğiniz kadar yakın akraba olsun ama bunlar yine de farklıdır. O yüzden hücresel düzeyde bile böyle farklılıklar görülür. Bu değerlendirmeyi yaparken Allah ayetine göre dayandırmakla insana göre davranmak arasında fark şey olacaktır. Hani buradaki tespitler üzerinden bakacak olursak. Allah ayeti bütün zamanlara ve bütün mekanlara hitap eden bir ayettir. Evrensel. Ve evrenseldir ve her zamana da hitap eder. Ama insani mevzular ya da o günkü toplum sorunlarına yönelik o günkü çözümler sadece o anki mevzuyu çözer belki ya da çözmez. Yine daha beter eder, daha karmaşık hale getirir.
Şöyle sorayım ben size. Mesela şimdi bugün mezhepler insan üretimidir.
Evet.
Peki İnsan üretimi olan bir hücre olabilir mi?
İnsan üretimi olan bir hücre olamaz.
Olamaz. Ve hücre herhangi bir kişinin değil, hayvanın bile hücresi kendisine özeldir değil mi?
Evet, herkes, hepsine özeldir.
Ve siz bir hücrenin özelliklerini tespit ettiğin zaman orada o insanla ilgili temel özellikleri çıkarabiliyor musun?
Tabii ki. Tek hücreyle o insanın tamamının hatta kopyalanması bile mümkün olabilmekte. Ama o hücrenin mutlaka yapısının varlığı yaratan Allah tarafından yapılması ve o sistemin tamamının eksiksiz, noksansız olması gerekir.
Ama insan üretimi dediğimiz zaman mesela işte fabrikalarda üretim yapıyoruz. Üretilen her şey diğerinin aynısı olarak evet. şey yapılır. Çünkü insan ancak bu kadar yapabiliyor. Evet. Daha fazlasını yapamıyor. İşte burada yani insan üretimi tarihsel olur. İnsan üretimi yerel olabilir. İnsan üretimi geçici olabilir. O anki ihtiyacı karşılamak için olabilir. Ama Allah'ın ürettiği şey her zaman evrenseldir. Ve hiçbir zaman tarihsel değildir.
Evet.
Yani Adem Aleyhisselam neyse bugün siz de aynısınız. Fark etmez yani. Dolayısıyla şimdi mesela ondan dolayı Allah-u Teala belki en önce şunun bilinmesi gerekir yani dediğin açısından. Bak şimdi Allah-u Teala Fussilet Suresinin 53. ayetinde ne diyor? Onlara diyor çevrelerinde ve kendi vücutlarındaki ayetlerimizi göstereceğiz. Sen şimdi kendi vücudundaki ayetleri anlattın.
Evet.
Çevrelerimizde dediğimiz zaman da herhangi bir yaprağı üretecek bir fabrika var mı yeryüzünde?
Yok.
Olamaz. O yaprak da aynen bizim hücre özelliklerimizi şey yapıyor. Onlar da birer ayet. Diyor ki Allah-u Teala kendi içlerinde ve çevrelerindeki ayetleri onlara göstereceğiz. Onlar için şu kesin olarak ortaya çıkacak. Bu kitap gerçek bir kitaptır. Yani Allah'ın kitabıdır. Peki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasının asıl delili ki burada her cümleye Allah ayet diyor. Yarattığı her şeye de ayet diyor ve hatta burada ne diyor? Senurihim ayatini, ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Şimdi başlangıçta en şeyde hani ilk adımda Müslümanlar her şeyi kaybetmişler. İndirilen ayetler ve yaratılan ayetler diye bir kavram
silinmiş.
Bugün yok yani. Yok. Bundan anlatılan ama Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah. Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun en temel göstergesi bu. Peki Ondan sonra mesela Allah-u Teala Adem Aleyhisselam yeryüzünde ilk yarattığı zat olan Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğretmedi mi? Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu çok net bir şekilde söylüyor. Bakara Suresi 30 ve devamındaki ayetlerde. Çok net bir şekilde söylüyor. Onun torunu olan Nuh Aleyhisselam da Nuh Suresi'nde görmediniz mi Allah yedi kat göğü nasıl yaratmıştır diyerek o gün göklere çıkıldığını anlatıyor. Mesela bugün onunla ilgili işte Tanrı'nın arabaları gibi çeşitli yani ondan kalan hala bir takım bilgiler yeteri kadar olmasa bile biliniyor. Bakın Allah önce yarattığı ayetleri Adem Aleyhisselam'a öğretti. Sonra o bilgiler meleklerde olmadığı için saygı gösterin dedi. Ondan sonra da Adem Aleyhisselam'a indirdiği ayetlerden oluşan bir kitap verdiğinde Bakara suresinde bize yapıyor. Yani bir kitap da indirdiğini Bakara ve Ali İmran surelerinde bildiriyor. Bakın yaratılan ayetler ve indirilen ayetler. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayet nedir? Hangisi?
Oku.
Ne derler? Sanki Cebrail aleyhisselam getirmiş böyle bir kağıt. Şimdi mesela diyelim Özlem Hanım'a ben Cebrail aleyhisselam oku.
Tabii ki öyle değil.
Öyle şey olur mu? Kağıt mı verdi ki oku dedi de o da ben okuma bilmem dedi. Yani gerçekten böyle bir şey oluşturulmuş ki sistem. Ya ne diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı ilişkiler ağıyla yaratmış. Yani bir sosyal yapı vardır. Oku diyor. Rabbin büyük kerem sahibidir. O insana kalemi öğretmiştir. Bilmediği şeyleri öğretmiştir. O insan dediği Adem Aleyhisselam kalemle öğretmiştir diyor. O zaman Adem Aleyhisselam o bilgiler yazılı olarak da öğretilmiş. Böyle bir bilgi var mı İslam aleminde? Ama işte Kur'an-ı Kerim'de var.
Var. Aksine İslam aleminde gelenekte dinleyerek öğrenme diye bir şey ön plana çıkarılmış. Kalemle değil de birisi anlatacak, siz dinleyeceksiniz. O şekilde bir öğrenme metodu ön plana çıkarılmış.
Mesela Resulullah kendine indirilen ayetleri yazdırdığı halde tam aksi bir takım rivayetler de oluşuyor.
Evet.
Şimdi dolayısıyla peki şimdi öncelikle demek ki öncelikle insanlar mesela bir insan doğduğu zaman mesela sen bir babasın, Özlem Hanım bir anne, ikinizin de evlatları var. Mesela doğduğu zaman önce sizin çocuklarınız neyi okuyor? Tabiatı okuyorlar. Tabiatı okuyorlar. Tabiatı okuduktan sonra ne yapıyorlar? Allah'la ilgili size sorular sormuyorlar mı?
Tabii.
Bülük çağına yaklaştığı zaman Allah konusunda kesin bilgiler oluyor. Her şeyin sahibi olduğunu ve bu artık bir bilgi. İlk önce okuduğu o. Şimdi bunu unutmamak lazım. İkincisi olarak da şimdi bak mesela siz bir tabip olarak her şeyi ilaç olarak kullanabiliyor musunuz? O şeyin, o ilacın vücutla bir uyuşması gerekiyor
tabii,
değil mi?
Tabii. Yani yaratılmış ayette bu bahsettiğimiz ilacın da vücuda işte zarar vermeyecek yahut vücutta bir şekilde metabolize olup zarar vermeden atılacak bir düzende olması lazım. Aslında bildirgenin 3. maddesinde hocam bu söylediğimizle ilgili ifadeyi çok açık bir şekilde yine eleştirel bağlamda değerlendirmeyi gösterecek herhalde. O 3. bildirge maddesini de okuyalım hocam çünkü yaratılmış ayetlere de girdi. O mevzuda.
Söyle.
Şimdi burada hani olgu merkezli bir dini bilgi üretiminin gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır demiş ya madde olarak. Aslında Kur'an'daki hikmet metodunu bilmemekten kaynaklanıyor bu. Yani hikmet metodunu bilecek olsalar her meseleye Kur'an-ı Kerim'in bir cevabı olduğunu, bir çözüm önerisi olduğunu görecekler. Ama hikmet metodunu yatsıdıkları için buna ulaşamıyorlar. Yani böyle bir maddenin bu sonuç bildirgesinde yer alması benim için çok hayret verici oldu.
Tamam, şimdi senin için hayret verici oldu. Çünkü sen hikmet metodunu bilen bir yerin içerisinde yaşıyorsun. O konuları çok iyi ayrıntılı olarak biliyorsun. Ama bugün İslam aleminde bir usulü fıkıh diye, yani İslam hukukunu öğrenmenin bir usulü, bir metodolojisi diye bir ilim dalı vardı.
Evet.
O ilim dalını ilk icat eden kişinin İmam Şafii olduğu kabul edilir. İmam Şafii'nin yazdığı Er-Risalesi vardır ki ben talebeyken o risaleden bir Arapça ödev hazırlamıştım ki hala duruyor bu şeyde. Yani Arapça öyle bir ödev hazırlamıştım. Şimdi bakın orada metodoloji öyle bir bozuluyor ki. Mesela Allahü Teala orada hikmet dedin. Bak hikmetle ilgili Allah ne diyor? Hikmet Allah'ın bütün nebilerine indirdiği kitapla birlikte kitap ve hikmet indirildiğini söylüyor. Ali İmran 81.
Evet.
ayetinde. Daha birçok ayette bunları söylüyor. Ve birçok ayette de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine hikmeti öğrettiği ifade ediliyor. Hikmeti öğrettiği ifade ediliyor. Şimdi İmam Şafii şey de diyor ki kendi o Er-Risalesinde yani usul, bir fıkıh usulü şeyde diyor ki sözüne güvendiğim kişilerden duyduğuma göre hikmet sünnettir diyor. Ya hikmet de sünnet de Kur'an'ın iki ayrı kavramıdır. Allahü Teala hikmeti indirdiğini söylüyor. Sünnet de sünneti de insanlara farz kıldığı yol olduğunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Adem Aleyhisselam mesela Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları hikmettir diyor. E halbuki Allahü Teala şeyde tabii birçok ayette ama çok bunu tam reddedecek bir husus olarak şey yapalım. Ahzab suresinin 37. ayetinde mesela şey yapıyor, sünnetin Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a farz kıldığı şey olduğunu ifade ediyor. Ve bütün nebilere farz kıldığı şey olduğunu diyor. Bakın kavramla oynanmış önce. Hikmet yok sayılmış. Halbuki hikmet Kur'an-ı Kerim'in çok temel bir kaynağıdır. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sünneti mi öğretti? Böyle bir şey var mı? Kur'an-ı Kerim'de sünnet var. Sen sünnet hikmettir diyerek efendim hikmeti hemen devre dışı bırakıyorsun. Halbuki Allahü Teala hikmetin yani doğru hüküm çıkarma metodolojisi olduğunu, kendinden başkasının bunu yapamayacağını bildiriyor. Tıpkı işte bir hücreyi Allah'tan başkası yaratamadığı gibi o şeylerden mesela diyelim ki bir ağaçtan bir meyveyi üretme de Allahü Teala'nın işidir. Bir hayvandan bir sütü üretme de Allah'ın işidir. Yani her şey de öyledir. Etin üretilmesi şusu busu.
Hocam zaten bu ikinci ayetlerde bu anlattıklarınızın hulasası var. Yani diyor ki evet Elif Lam Estağfirullah Elif Lam Ra bu Kur'an daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah'ın bizzat kendisi tarafından ayetleri hem muhkem yani hüküm bildirir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Açıklamayı Allah'ın yapmış olması Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz içindir. De ki ben de onun tarafından size gönderilen uyarıcı ve müjdeciyim. Hem sünnetin hem Resulullah'ın hem ayetlerin nasıl bir metodolojiyle nereye oturtulması gerektiğini çok güzel ifade ediyor bu hikaye.
Tabii burası çok güzel ifade ediyor da bak mesela İşte usulü fıkıhta lider kabul edilen İmam Şafii sünneti, yani hikmeti oradan devre dışı bırakıyor. Sünnete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamaları diyor. Ondan sonra da burada bak Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye diyor. Burada Allah'tan başka kulluk etmek ne demek? Kesin olarak boyun eğmek demektir. Yani sorgusuz sualsiz boyun eğmek demektir. Orada da şunu söyler. Allah'ın bir indirdiği ayetler bir de yaratıcı şey yok. Allah'ın bir şey vardır. Yani vahiy metlu, vahiy gayri metlu. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadi şöyle söyler de onun ifadesine göre söyleyeyim de diğer şeylere geçmeyelim. Orada diyor ki sünnet sünneti Kur'an Kur'an'ı nesheder. Kur'an sünneti sünnet Kur'an'ı neshedemez. Nedir bu? Saldırmazlık anlaşması değil mi? Yani Allah Muhammed Aleyhisselam'ın sahasına karışmaz. Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın sahasına karışmaz diyor. Öyledir bu açıkça söyle. Bak sünnet sünneti Kur'an. Kur'an sünneti neshedemez. Ondan sonra Allah Kur'an-ı Kerim'deki hükümler neyse sünnetteki hükümler de aynıdır der. Onlarla elde nasıl helal haram belirlenirse bununla da belirlenir der. Ve sistemi kökten çökertir, bitirir yani. Tamamen bitirir. Ondan sonra mesela ve şunu da çok gerçekten yani yalan söylemek dünyanın en zor işidir. Onun için orada bakarsınız ki aynı yerde dediğim gibi ben talebeyken gerçekten o zaman İmam Şafii'ye öyle bir saygı gösteriyordum ki yani bizim bölgemiz Hanefi mezhebi ama yani ayetler mayetler çünkü İveç diyor ya Allah. Yani öyle şey yapıyor ki siz zannediyorsunuz ki doğru. Böyle bir zihninizi kandırıyor ki. Orada diyor ki Kur'an sünnet, sünnet Kur'an nesedemez dedikten sonra şeyi alıyor Nisa suresinin zina eden kadın ve erkeklerle ilgili ayetlerini alıyor. İşte şeyde yani o ayette şey yapıyor. Allah-u Teala orada şöyle diyor. Dur bakayım bunu bulayım da. Şimdi hem konuşup hem de ayet şey yaptığım zaman hemen aklıma gelmiyor.
Hocam zaten orada hikmet metoduyla söylediği şey sünneti Kur'an-ı Kerim'deki sünnetin de üstünü kapatmış oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sosyal olaylardaki davranış standardına biz sünnet diyoruz. Ama onun da üstü kapanmış oluyor. Yani tek vuruşta iki tarafı birden üstünü kapatıyor.
Allah'ın sünneti mesela yine iyi dedim. Bak Nisa suresinin o 26. pardon 27. ayetinde diyor ki Yüreydullahu liyübeyyine lekum Allah'ın 26. ayetmiş yanlış söyledim. Allah her şeyi size açıklamak ister. Ve yehdiyeküm sünnelellezine min kablikum. Sizden öncekilerin sünnetine sizi yönlendirmek ister. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Allah'ın tüm insanlar için, tüm nebiler için çizdiği ana yol. Her açıdan, hem sosyal açıdan, hem şey açıdan, her açıdan yani indirilen ayetler, yaratılan ayetlerle bir olduğuna göre evet. Bilimsel çalışma açısından da Allah'ın ana yol çizdiği hepimizin o sünnete uymasını Allah istiyor.
Evet.
Ama diyor ki Allah her şeyi bilen ve kararı doğru olandır. Allah sizin doğruya yönelmenizi ister ama arzularına uyanlar da sizin çok büyük bir sapıklıkla sapıtmanızı ister diyor hemen devamında. Yani o sünnetin ne olduğunu ayetlerde çok açık ve net olarak yani az önce Ahzab suresi 37'de Muhammed Aleyhisselam'a farz kıldığı şey, bütün nebilere farz kıldığı şey olduğunu, bize de farz kılmış Allah. Hı. Sünnete uymayı farz kılmıştır. Ama bu kaybolmuş gitmiştir. Hı. Ondan sonra bakın burada mesela şimdi az önce konuyu tamamlayalım. Bu Nisa suresinin şu evet 16. ayetinde Allah-u Teala diyor ki hatta şimdi işte kadınlardan fuhuş yapanlara karşı 15-16. ayette fuhuş yapanlara karşı 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun. Yani fuhuş yaptıklarına dair 4 tane şahit getiriyor. Görgü şahidi bu kadın fuhuş yapmış. Yani bir gayrimeşru ilişkiye girmiş. Bu sabit olduğu zaman bunu evden çıkarmayın. Fuhuş tek başına yapılmaz ki. Bir erkek, bir de erkek var. Ondan sonra diyor ki bu işi yapan ikisine de kadın evden çıkmayacak. Ev hapsinde kalacak. Peki diyor ki o ikisini yapanlara eziyet edin. Yani eziyet ne demek? Türkçe eziyet değil. Yani sözle sataşın, utanmıyor musun? Allah'tan korkmuyor musun? Falan filan. Ama baktınız ki düzeldiler, vazgeçin. Şimdi kadın kendi evinde, ev hapsinde. O, onun ailesine gidip gelip söyler, tamam ben artık vazgeçtim, lütfen şey yapmayın, bitti. Ama erkek dışarıda dolaşıyor. Her rastlayan onu rahatsız edecek. Ondan sonra diyor ki, bunu yapın, Allah bunlar için bir yol açıncaya kadar diyor. Bu kadınlar için bir yol açıncaya kadar diyor. Şimdi Allah-u Teala diyor ki mesela kadın önce kadınlar ezzaniyetü vezzani fecidükü levahit minhüme miyete celde diyor. İşte bundan sonra inen ayette işte Nur suresinde ki Nur suresinde de şöyle başlıyor Allah. O da çok ilginçtir. Yani konu çok şey ama fazla uzatmayalım. Sen takip et Özlem Hanım. Çok
bekliyorum
şimdi o şey yapmayalım. Yani konu genelden anlaşıldığı zaman gerisi önemli değil. Bak şimdi şey yapıyor, Nur suresi şöyle başlıyor bak. Diyanet'in mealinden okuyayım. Çünkü yanlış meal vermeleri bu ayete mümkün değil. Birçok yerde diyor ki, bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Bak, hükümlerini farz kıldığımız bir suredir diyor. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik diyor. Apaçık diyor. Ondan sonra diyor ki, zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer, burada değnek demiş, yüzer kamçı vurun diyor. Fecili, cilt, ciltten yapılan. Değnek dediğin zaman sen şimdi tabipsin, vurduğun zaman ezer ama kamçı ciltten yapılan bir şeyle vurulduğu zaman vücutta yara bırakır mı?
Acıtır ama çok fazla yara bırakması için evet daha çok şiddet acıtır.
Evet. Şey bırakır mı yani böyle?
Yani tam iz bırakması için çok sert bir materyalden olması lazım.
Sert değil. Sert
mi? Evet. Cilt madde. Evet. Sert cidden bir madde değilse yüzeyde yani kızarma yapar.
Yani bu şey, atlara kamçıyla vuruluyor ya.
Evet.
İşte burada fecilidu kelimesini Allah-u Teala. Yani onu şey acı yap, acı veriyor ama kalıcı bir şey bırakmıyor.
Evet. İz bırakmıyor.
İz bırakmıyor. Her birine diyor. Ve de zina eden kadınla başlamış. Çünkü orada kadınlarla ilgili ayette şey yaptı. Allah onlar için bir yol açıncaya kadar diyor. Şimdi ev hapsinde olan bir kadına geldim. Zaten zina ettiği şahitlere sabit olmuş. Herkes biliyor bunu. Şimdi bir kadının ev hapsinde olması, zina ettiği sabit olan bir kadına ev hapsinde olması korunmasıdır.
Evet.
Çünkü o dışarıya çıkacak olsa bir sürü ahlaksız peşine düşer ve o kadını çok rahatsız eder. Ama erkek öyle değil. Onun için ev hapsiyle kadın korunmuş. Ama dışarı şey, yüz şeyde celde vurun ve insanlar da ona şahit olsunlar dediği zaman herkes de görüyor. Herkesin önünde yüz celde vurulduğu zaman bu kadın artık bir daha o yani herhangi bir ahlaksız erkek bu kadından herhangi bir şey bekleyemez artık. Şimdi şöyle düşünün. Allah onlara bir yol açıncaya kadar diyor. Şimdi mesela Özlem Hanım dil uzmanıdır. Allah bir yol açıncaya kadar derken mevcut durumundan daha iyisi midir, daha kötüsü? Daha iyisidir değil mi?
Daha iyisini gider.
Daha iyisi ne olmuş, ne olmuş oluyor? O yüz celde vurulduğu zaman vücuduna, yani o şeyle kamçıyla yüz kere vurulduğu zaman ev hapsinden kurtulacak. Rahatlama değil mi bu?
Tabii. İmam Şafii ile bağlantısı ne bu konunun? Hah,
İmam Şafii ne? Bak iyi sordun, çok iyi dedin. İmam Şafii ne diyor biliyor musun?
Ne diyor?
Orada diyor ki ayet ayeti hadisi nesheder, hadis ayeti neshedemez dedikten sonra bir hadisle üç ayeti neshediyor.
Eyvah.
Bak kendi kendiyle çelişiyor. Çünkü yalan söylemek dünyanın en zor işidir. Diyor ki bak Resulullah demiş ki Hudu anni kad cealallahu lehunne sebila. Neyse Türkçe şey yapayım. Ben kendimi tutamıyorum bu şeylerde de. Çünkü zaman şey yapıyor. Benden alın. Allah bu kadınlar için bir yol açmıştır. Eğer şeyse evli bir kadın işte evliyle zina etmişse onu taşlayarak öldürün. Şimdi böyle bir kadına geldin. Müjde, Allah bir şey indirdi, bir yol açtı size. Geldin, sen şimdi dil açısından değerlendir. Müjde, Allah sana bir yol açtı. Ne oldu? Taşlanarak öldüreceksin ve millet seni şey yapacak. Nedir burada adam?
Tabii yani bozulmuş işte, basbariz bozulmuş.
Bakın,
tahrif yani bak, bir
Allah
çeşit.
Farz kıldım diyecek, siz ve Muhammed Aleyhisselam kendisi de devreye girecek ve bu ayeti neshedecek.
Şey
İşte bu metotsuzluğun en bariz o örneklerinden biri.
Metotsuzluktan çok daha öteye bir şey.
Şimdi haklısınız hocam. Şöyle bu tarz metotsuzlukları gördükleri zaman böyle bir madde yazmalarını makul karşılayabiliyoruz.
Ne yazmış mesela?
Tekrar işte birinci maddeyi az evvel okuduğum gibi bilgi üretme ve yorum yönteminin güncellenerek yaşanan hayatın gerçeklerine dikkate alan olgu merkezli bir dini bilgi üretiminin gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.
İşte yorum yöntemi dedi işte İmam Şafii'nin koyduğu bu ve evet. Devam eden işin evet. Babası sayılan şeydir.
Evet, biz
ve,
şimdi...
ve iğrenç tarafı da maalesef Kur'an'a %100 aykırı olmasına rağmen ben gene de söyleyeceğim bak yani bu meselenin bozulmasının çok iyi anlaşılması için
Hocam, yani şimdi sadece bu örnek değil, çok örnek var bu şekilde. Biz Abdülkadir Bey'le
programdan önce de konuştuk. Örnek çok da anlaşılıyor. Tek bir örnekle anlaşılsın. Ya. İmam Şafii tamam. Örneği vermiş ya.
Tamam.
O açıdan yani ben İmam Şafii şeyinde, çünkü İmam Şafii bu şeyde metodoloji açısından çözüm üretme şey açısından en iddialı olarak kabul edilen şahıstır. Şimdi bak, ben şimdi sana dil açısından soruyorum bak. Gene Türkçe dil açısından sana soracağım. Hı-hı. Sen cevabını vereceksin. Ve okuyacağım da Diyanet'in meali olacak. Hı-hı. Tamam mı? Kendi verdiğimiz meal değil. Şimdi bak. Şimdi diyor ki, evli bir kadın evli bir kadın zina ederse taşlanarak öldürülür diyor. Öldürülür diyor. Şeyde Resulullah'ın eşleri evli değil mi?
Resulullah'la evliler.
Resulullah'ın eşleri evli değil
mi? Evli olmaz oğlum.
Allah-u Teala Ahzab suresinde onlara diyor ki, siz başka hanımlar gibi değilsiniz. Sizden biriniz bir fuhuş yaparsa iki kat ceza verilecek. İki kat ceza. Hadi taşla öldürülen bir kişiye iki kat cezayı nasıl verirsin?
Oradan,
yok, onu bir daha dirilteceksin, bir daha öldüreceksin.
Tabii, yani metodolojinin ne kadar hatalı olduğu, bu metodolojinin ne kadar problemli olduğu tek tek başka örneklere bakıldığında da rahatlıkla ortaya çıkabilir. Şimdi ben biraz seri olmak açısından...
Yok, ben bunu bitireyim, bu çok önemli. Bir de bak diyor ki, orada yani sen dil açısından da şey yapacaksın. Peki, bir de şurayı okuyacağım bak, orada iki kat. Şimdi kırbaçla 100 kırbaç 200 kırbaç vurursun, tamam. Hı hı. Kırbaç adam öldürür mü?
Hayır.
Hayır. Ama sadece acıtır. O
evet,
kadar.
Evet.
Bak, öldürmez. 200 kırbaç vurursun, tamam, bitti. Ama burada da şöyle diyor bak, sen de dil açısından dinle, ben buradan okuyacağım, yani Diyanet'in mealinden okuyacağım. Diyor ki bak, sizden kimin hür mümin kadınla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mümin genç kızlardan, yani cariyelerinizden alsın. Yani cariyelerle de evlenmeyi Allah şart koşuyor. Devam ediyorum bak, dinle. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Ya ben esir kadın bana yalan söylüyorsa Allah daha iyi bilir. Herkes yalan söyleyebilir bu konuda. Hepiniz birbirinizdensiniz. Yani sen Adem'in soyundansın, o da Adem'in soyundan. O da sen gibi bir insan. Şey yapamazsın, onu da değersiz göremezsin diyor. Bak, cariyeler için zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce onlara verin. Bak, burada sahiplerin izni baba yerine geçiyor sahipleri. Onlarınki sadece izin vermek, evlendirmek değil. Yani çünkü uygun mu değil mi diye onay verecekler, tamam. Peki, şimdi zina etmemeleri ve gizli tutmamaları diyor. Peki, eğer bir cariye yatağa atılıyorsa buna zina etmemeleri diye bir ifade kullanılır mı?
Yani tabii çok mantıksız bir şey.
Asla kullanılamaz. Bak, gelenek ne hale getirmiş işi. Şimdi devam ediyorum, konu değişmesin diye. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır diyor. Şimdi evlendikten sonra fuhuş yapan kadın evli kadın değil mi?
Evet.
Evli kadın fuhuş yaparsa öldürülürse
yarısını.
Peki bu nasıl olacak? Bunun yarısı nasıl olacak?
Hocam işte doğru, çok enteresan şeyler var. Yani farklı ayet örneklerinden de görebiliriz bunları. Bu çok vurucu bir örnek oldu.
Yüzlerce yani. Ben sadece tek bir örnek olsun diye söylüyorum.
Aslında Özlem Hanım'ın söylediği de hocam işte. Şimdi bu burada sonuç bildirgesinde açıklamada şey diyor. Bu metot yokmuş gibi davranıyorlar. Çünkü bahsettiğiniz gibi metodun yani metot diye ortaya çıkan sonradan güya İslam'a göre hüküm verdiklerini söyleyen mezhep imamlarının yazdıkları kitaplarda belki onlara ithaf da edilmiş olabilir. Onu da bilmiyoruz ama bunların hiçbirinde bir metot yok. Çünkü birbiriyle çelişen böyle bir gün başka bir şey söyleyip bir gün başka bir şey söyleyen garip grup bir şey var. O yüzden onlar bir şey demişler ki yani sanki Kur'an'da bir metot yokmuş gibi. Aslında Kur'an'da bir hikmet metodu var.
Kur'an konusunu
bilmedikleri. Evet, bilmedikleri. Evet, bu
dedik yapılan tespit doğru. Aynen. Yanlış değil.
Zaten
yanlış
değil. Diğer maddelerde daha bariz bir şekilde ortaya çıkacak. Mesela ikinci maddede dinlerin...
O ikinci maddeye geçmeyelim, şu bitsin ondan sonra bak. İmam Şafii burada çok daha büyük bir iş yapıyor bak, dinle. Bak şurada Arap dili açısından da kabul edilmesine trilyonda bir ihtimal olmayan inanılmaz bir yanlış yapıyor. Bak diyor ki, bak şurada ayet baştan, sizden kim bir mümin kadın mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, yani hür mümin kadınlarla, mümin genç kızlarından yani cariyelerden alsın diyor. Burada diyor ki şu şeyde bak, bak evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa kısmına, feyda ohsinne, ona ne mana veriyor biliyor musun? Arapça bilenler açısından söyleyeyim, baksınlar İmam Şafii'nin risalesine, görürler. Ey feyda eslemne, Müslüman olduktan sonra fuhuş yaparlarsa diyor. Ya böyle bir ifade buraya konabilir mi? Bak evlendikten sonra ifadesini Müslüman olduktan sonra diyor. Bu zaten mümin. Bu kadın zaten mümin. İşte. Ve İslam aleminin bu oyuna nasıl geldiğini kabul etmek mümkün değil gerçekten ya. Bak ben sana diyorum, ben bu konularda işte ödev yaptığım zaman İmam Şafii hayranıydım. Çünkü bu mezheplerin Kur'an'a aykırı söz söylemeyeceğine önceden şartlandırıldığım için o bir takım o mantık şeyleri hoşuma gidiyordu. Matematiksel falan bir takım şey. Ama sonradan Kur'an'la bunları karşılaştırmaya başlayınca aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Ama bakın İmam Şafii'nin bu yanlışını kabul etmeyen tek bir mezhep yok. Gelenek tamamen bunu kabul etmiştir. Ama işte bu şahıslar da İslam'ın bu olduğunu zannettikleri için böyle söylüyorlar.
Evet, öyle olması lazım. Çünkü
zaten ikinci maddede de bununla ilgili şeyde ifade, hocam sizin söylediğinizi birebir anlatan bir ifade var. Değil mi? O evet. Son onu bir isterseniz tamam. Okuyun o zaman.
İkinci madde şu şekilde. Son yüzyılda İslam dünyası çok boyutlu ahlaki ve dini yozlaşma, genç kuşaklarda dine karşı kayıtsızlık, din dilinin yenilenmesi ve dini anlayışın hayatın gerçeklerinden uzaklaşması gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümü için dini değerlerin yeni bir bakış açısıyla sunulması ve din dilinin güncellenmesi üzerinde çalışmalara ihtiyaç vardır. Belki bu bildirgedeki en derli toplu ve düzgün madde bu. Çünkü din dilinin yenilenmesi gerçekten gerekiyor. Gençlere ulaşamıyoruz bu noktada. Din alimlerine ve dil bilgisi alimlerine bu noktada büyük sorumluluk düşüyor diye düşünüyorum. Zamanı efektif kullanmak açısından üçüncü maddeye geçelim isterseniz Abdülkadir Bey. Tamam. Ben onu okuyayım
yani
hocam.
Dinin güncellenmesine ne anlıyorsun?
Dilinin güncellenmesi. Din? Dilinin. Dil.
Din dilinin güncellenmesi.
Evet, din dilinin güncellenmesi.
Yani insanların
nasıl anlattığımızı
doğru şekilde anlayacakları. Evet. Ama bak mesela şu İmam Şafii'den naklettiğim ve bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği bu yapıyı nasıl güncelleyeceksiniz?
Yok, burada kastedilen o değil anladığım kadarıyla. Mesela 100 yıl önce konuştuğumuz Türkçe ile 30 yıl önce konuştuğumuz Türkçe ve bugün konuştuğumuz Türkçe farklı. Yani onlar gerçi geleneği aktarmayı kastediyorlar ama din dilinin güncellenmesi derken hani mesela bilgisayar diline aktarmak, çocukların anlayabileceği dile, gençlerin anlayabileceği dile aktarmak, ben böyle anladım.
Ama hocamın dediğinden de atıf var. Hocam siz söylediğiniz de şu manaya giriyor aslında, yine ikinci maddede var. Genç kuşaklarda dine karşı kayıtsızlık, din dilinin yenilenmesi ve dini anlayışın hayatın gerçeklerinden uzaklaşması. Çok boyutlu ahlaki ve dini yozlaşma. Yani bu dine insanlar kalkıp da o bahsi geçen işte uydurulmuş dine. Çocukları nasıl uyutacaksınız ki? Bugüne kadar insanları uyutabilirsiniz ama artık bu konuda her şeyi sorabilen bir kitleyi bu konuda uyutamazsınız ki.
İşte bir sosyal medya denen bir şey ortaya çıktı.
Aynen öyle. Şimdi herkes her şeyi sorabildiği için çocuk diyor ki ya bu nasıl olur? Kur'an Allah'ın kitabıysa bu uyuşmazlık. Dindeki bahsi geçen otorite denilen adamların yazdığı kitaplarla dini kitap arasında bir uyuşmazlık var. Dini kitapta bu adamların tanımlarıyla kendi içinde uyuşmazlık var. Bu nasıl oluyor diyor, soruyorlar.
Bak ben şimdi öyle bir örnek verdim ki mezheplerin tamamının ittifak ettiği bir konuda örnek verdim.
Düşünün bir de bu mezheplerin ittifakı.
Ama bu Kur'an'a %100 aykırı. Resulullah'ın uygulamasına da aykırı.
Hocam zaten yarım adam öldürmek nedir ya da iki kat adam öldürmek.
Yani belden aşağısını öldüreceksin. Yani öyle hocam, olmaya da olamayacağını anlayız ama Müslüman olduğu zaman iyice saçmalamış.
İşte hocam yani ayette tarifat yapmak daha
ne olur? Ben şimdi bir dil uzmanı olarak o zamanıma sorayım. Din dilini az önce işte zina cezası ile ilgili anlattığım konularda ne kadar güncellersen güncelle, ne yap, işin
hiç
içinden çıkabilir
misin? Hiçbir şey yaramaz, çıkamazsınız işin içinden. Çünkü orada İyice bilgi hatası var. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider ve komik olur. Yani burada önce doğru bilgi, yani Kur'ani metotla, hikmet metoduyla öğretilmiş bilginin esas olması gerekiyor ki hikmet metoduyla öğretilmiş bilgiyi gençlere nasıl anlatacağımızı ya da yeni nesillere nasıl anlatacağımızı oturup konuşabilirim. Bunun dışında yapılabilecek bir şey yok.
Evet, zaten üçüncü maddede de hocamın o ilk başlangıçta hocam sizin başladığınız dinle bilimin birbiriyle çatışması üzerinden bir ifade gösterilmiş mesela. Dinle bilim birbiriyle çatışmaz ki, eğer dini düzgün anlatırsanız, Allah'ın ayetini değiştirmezseniz, varlığı yaratan Allah kendi yazdığı kitabı varlığa göre yazmış olmama ihtimali var.
Olamaz.
Yani ama işte mesela üçüncü bildirge maddesini okuyayım mı ben?
Tamam, o zaman. Oku.
Din bilim çatışması sorunu İslam bilim çatışması şeklinde sunulmaktadır. Müslümanların tarihsel süreçte din-bilim ilişkisini nasıl anladığını, bilimsel alanlara yaptığı katkılarıyla sağlıklı bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Genç nesillerin edebi, bedi ve estetik duygularının ve yeteneklerinin geliştirilmesi için sanat, edebiyat ve müzik başta olmak üzere hayatın bütün alanlarına bütüncül bir bakış açısı geliştirmelerine imkanlar hazırlanmalıdır. Kur'an zaten bunu istiyor.
Tabii.
Ama hayır, yani bu sanki Kur'an'da olmayan bir din tanımı üzerine, yani bu uydurulmuş din tanımı üzerinden yapılan şeyler,
ama
sempozyum
bunlar,
maddeleri.
Bunlar bilmiyorlar ki onu.
İşte dediğimiz gibi Kur'an'ı ön plana çıkarmadan bunları ortaya çıkarmak mümkün değil.
Ya bugün İslam aleminde bunu bilen, yani benim şahsen görüştüğüm kişiler arasında yok yani. Ve onun için gittiğimiz zaman hep şey yaparlardı, yani bu konuda bize çok fazla sorular sorarlardı.
Evet. Mesela her bilim adamının uzmanı olduğu bilim dalı ile ilgili Kur'an ayetlerini öğrenmesi teşvik edilse din bilim çatışması diye bir şey olmaz. Ama bilim dünyasında aksine ilahiyat bir disiplin, tıp bir disiplin, mühendislik bir disiplin, böyle bir parçacı yaklaşım var. Hiç kimsenin dinini kendi ilim alanıyla beraber öğrenmesi ve bunları meczetmesi üzerine kurulmuş bir yapı yok.
Atomla ilgili tanımlanma süreçlerinde dini de bir dogmatik hale getirmiş olma şeyi de var. Yanlışlığı da var. Mesela neredeyse atom parçalanıncaya kadar 1000 yıl boyunca atom hücresel ya da yapısal maddenin en küçük biriminin atom olduğu ve bunun altında bir madde olmadığı ile ilgili bir varsayım vardı. Sonra atom parçalanınca bunun altında maddeler varmış. Yani o kadar böyle katı bir mevzu var ki aslında Allah'ın ayetleri bize vizyon ve misyon kazandırıyor. Yani bir vizyon açıcı bir durumu var. Çünkü Allah yazdı bunu ve o varlık alemindeki bütün o ayrıntıları biliyor zaten. Ama şeyden bakarsanız, sadece belirli bir kesimin yaptığı yayınlar üzerinden bakarsanız, o zaman her şey böyle sanki durağanmış, işte bugün bunu bulduk, işte daha önce yokmuş gibi davranıyor. Arkadaşım, sen atom ve atom altı parçaları şimdi buldun ama bu evren yaratılalı 8 milyar yıl oldu. 8 milyar yıldır Allah'ın bildiği bir şey zaten.
Ben çok ilginç daha bir şey söyleyeyim. Daha lisedeyken fark ettiğim bir şey, benzer bir şey bununla paralel. Şimdi mesela edebiyatta işte hani insan bu çağda modern oldu diye, pardon edebiyatta diyorum, bu çağın genel bir mottosu var. İnsan bu çağda modern oldu ancak diye. Lisede bize Fuzuli'nin şikayetnamesi okutuluyor. 16. yüzyıl aklımda kaldığı kadarıyla. Orada Fuzuli'nin şikayet ettiği şeyleri okusanız aynı bu çağda şikayet edilen şeylerin birebir aynısı. Yani insan aslında 16. yüzyılda neyse, 1. yüzyılda neyse, milattan önce bilmem kaçıncı yüzyılda neyse aynı insan. Ama bize bunlar o kadar çarpıtılarak öğretiliyor ki insan her zaman var, din her zaman var, bilim her zaman var. Ama sanki biz her şeyi yeniden keşfediyormuşuz gibi bize sunuluyor paketlenerek, öyle düşünüyorum.
Doğru.
Şimdi
isterseniz.
Evet. Siz okuyun isterseniz.
Tamam. Dini dışlayıcılık, radikalleşme ve selefileşme problemi, akıl ve bilim düşmanlığı, mezhepçilik ve dini temsil iddiaları toplumları kuşatmış durumdadır. Bu sorunlarla baş edebilmek için sağlıklı bir din ve din eğitimi politikası oluşturmak gerekmektedir. Dini bilginin üretilmesi ve öğretilmesinde, eğiticilerin yetiştirilmesinde paralel tek hakikatçi din anlayışı oluşturmak isteyen bir takım dini grupların siyasetin kendilerine alan açmasından yararlanarak eğitim sistemine alternatif faaliyetler içerisine girmelerine ve bu sayede gerçeklikten ve hayattan kopuk bir din algısı oluşturma çabaları sorunlarımızı daha da büyütecektir. Din ve din eğitimi eğitiminin bilimin konusu yapılarak pedagojik eğitim almış kişiler tarafından verilmesi sağlanmalıdır.
Evet, din ve din eğitimi pedagojik ne kadar üst seviyede pedagoji eğitimi almış olsa bile öğreteceği şey önemli yani.
Evet. Evet.
Yani ortada bozulmuş bir din varsa neyi öğretecek ki?
Yine başta Kur'an'a yönelmek esas olmalı. Çünkü Kur'an'ın gösterdiği yoldan ayrılındığı zaman pedagoji falan hepsi boşa çıkıyor. Hiçbir şey. Geleneksel din anlayışına hizmet dışında hiçbir işe yaramaz. Kur'an'a yönelmeyen hiçbir şey. Ben böyle düşünüyorum. Ayrıca
İstersen bir örnek de bununla ilgili vereyim. Şimdi aklıma geldi. Bir kere Güneydoğu'da Batman'a gitmiştim. Batman'da bir konferans verdim. Epeyce bir katılım olmuştu. O akşam Ramazan'dı. Oranın önde gelen bir siyasi kişilerinden birisi bana dedi ki ya hocam ben bu akşam sizinle beraber iftar etmeye karar vermiştim ama 13 yaşında bir kız intihar etmiş. Başsağlığına gideceğim. Neden intihar etmiş diye sordum. Babası onu 60 küsur yaşında bir adama vermiş. O da pencereden atlamış, intihar etmiş. Şimdi ondan sonra Batman müftüsü de oradaydı. Batman müftüsüne dedim ki derhal işte cuma günüydü, cumartesi ertesi gün tüm din görevlilerini cumartesi topla, ben onlara bu meseleyi anlatacağım dedim. Allah razı olsun, o da topladı ve ayetleri gösterdim. Şimdi az önce İmam Şafii'den haber verdik. İşte Güneydoğu'da Şafii mezhebi, siz de biliyorsunuz, evet, o bölgelerde doğmuş büyümüş insansınız. Ve çevrenizden de çok iyi bilirsiniz. Şafii mezhebinde Şafii, Hanbeli ve Maliki üç mezhepte de baba bakire kızını hiç ona sormadan evlendirir. İstediği kişiye verir.
Evet.
Ve kızın buna itiraz hakkı yoktur. Ona oraya gitmekten başka çaresi yoktur. Yaş farkı şu bu falan hiç ilgilendirmez. Kız adam yerine konmaz. Şimdi o kızcağız da buradan intihar etmiş falan deniyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bak az önce esir kadın bile evlenme kararını kendisi veriyor. Yanında bulunduğu kişi veremiyor. Gerçi bunu hiçbir mezhep kabul etmez. O ayetin açık hükmünü hiçbir mezhep kabul etmez. Ve çok iğrenç de şeyler de vardır burada. Onlara hiç girmeyeyim. Yani çok iğrenç görüşler vardır. Şimdi yahu kardeşim öyle bir mezhep yapılanması olmuş ki tarih içerisinde aile bitirilmiş. Ekonomi inanılmaz derecede bitirilmiş. İç ilişkilerde inanılmaz derece bitirilmiş. İnsanlar konuşmaktan korkar olmuşlar. Efendim şunu söylersen kellerini keserim. Yani şimdi bak mesela Osmanlı'nın en tepe Şeyhülislam'ı kimdir? Ebu Suud değil mi? Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde de onun şeyi var. Köşkü var, Ebu Suud Köşkü. Her sabah onun karşısında oradan geçerken derim ki ey Ebu Suud, öleceğini bilseydin herhalde o inanılmaz yanlışları yapmazdı. Bir de tefsiri var ayrıca, tefsir yapmış. Bakın bir talebesi, ben onu bir İbn Abidin diye bir kitap vardır, o kitapta gördüm, inanamadım. Dedim ki ya bu Ebu Suud bu kadar gerizekalı bir adam değildir. Yani 28 sene Şeyhülislamlık yapmış bir kişi. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim, el yazmasını buldum, baktım da daha berbat. Nedir mesele? Bir talebe bir derste ona soruyor. Diyor ki Nebimizin bütün sözleri mutlaka uyulması gereken, uygulanması gereken sözler midir? Böyle bir şey var mı? O da diyor ki bak, bu sözü söylediğin zaman uyulmaması gereken de vardır demek istiyorsun. Bunu söylediğin için kafir oldun. Tevbe etmezsen öldürülürsün diyor. Ama sözü söyleme tarzın Nebimizi hafife aldığını gösteriyor. Tevbe etsen de öldürülürsün diyor. Bir talebe, bir Osmanlı ki yani en tepede gelmiş olan Osmanlıların zirve olduğu bir zamanki bir şehvetsama bir soru soramıyorsa, sen bunu istediğin kadar hangi pedagojiyle anlatsan anlat. Ne çıkar ortaya?
Hiçbir şey çıkmaz.
Ayrıca zaten sorgulayıcı olmak ve dinini doğru öğrenmek her müminin görevi. Yani pedagoji ilmine sahip bir grup ihtisas edip sadece onlar birbirine öğretecek diye bir şey de mümkün değil.
Ayrıca sen de çok iyi biliyorsun Mekke'den göç edip gelen hanımlarla yaptığı sözleşmede maddelerden birisi neydi?
Mümtahine suresinde.
Vela yasineke fi maruf. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. Bak Nebi'ye isyandan bahsediyor Allah. Daha ondan ötesi var mı?
Doğru. Orada bile mal.
Ya sen ey Ebu Suud, sen bu Kur'an-ı Kerim'i hiç mi görmedin? Bir de tefsir yazmışsın ya.
Hocam 5. maddeye geçeyim evet. mi?
Geç.
5. madde şöyle diyor. Sahih din anlayışı giderek bütün Müslümanların bir beka sorunu haline gelmiştir.
Çok
din
güzel.
Anlayışlarını iyileştirmek için en önemli hareket noktası dini ve fikri meselelerimizi iman meselesi haline getirmek yerine bilimsel verilerin ışığında özgürce tartışmanın imkanlarını oluşturmak olmalıdır. Çünkü bu hareket noktası özgür düşüncenin, tartışmanın, tekfir ve linç hareketlerinin önüne geçmek ve Müslüman dünyayı tarihte bir meta evrende değil, günümüzde gerçek bir hayatta yaşatmak için şarttır. Şimdi
meta evren ne demek?
Meta evren ne demek? Bu sanal evren diyorlar ya şimdi. Hı-hı. O işte yani sanallıkta değil de gerçek bir hayatta, hani sosyal medyada ve benzeri değil de gerçek hayata yansıtmak açısından şarttır demek istiyor. Şimdi sahih din Kur'an'daki dindir. Dini ve fikri meselelerimiz Kur'an ışığında özgürce tartışılmalıdır. Tekfir ve linç hareketlerinin önüne geçmek için Kafirun suresi 6. ayete göre hareket etmiş.
Sen bunu cevap olarak söylüyorsun.
Evet.
Ha tamam dedim. Onlar inanmak istemeyenlere. Yani.
yok ben söylüyorum. Ve inanmak istemeyenlere sizin dininiz size, benim dinim bana diyebilmelidir bence. Yani bu bir tekfir hareketi değildir. O şekilde düşündüğünüz zaman. Ayrıca bu ayetten anlaşılacağı gibi herkes kendi dinini yaşamakta özgürdür. Şu an benim aklıma gelenler bunlar.
Bak şimdi, bakın. Ne dedi? Din ve bilim, burada din ve bilim yok. Çatışmasından bahsediyor. Yani evet, din ve bilim uyuşması yok yani.
Evet, evet.
Bilimin verileri içerisinde din şey yapması gerekiyor. Bakın.
Bilimsel verilerin için.
Bakın bu, yanlı. Ya biz yani... Ömrümüzü bu ülkede geçirdik ama sadece birkaç tane konferans için Almanya'ya gittik. Almanya Tübingen Üniversitesi ile yapılan işbirliği açıklaması var. Bakın burada tarih ne zamanmış acaba bakayım. Ha, 11 Mayıs 2008. Bakın bu anlaşmanın yazısını onlar hazırladı ve onlar yazdılar. Bizim verdiğimiz konferansların ve şeylerin sohbetten sonunda bakın şuradan sana vereyim istersen buradan bir bak bu Tübingen işbirliği anlaşmasını baştan sona kadar bir oku. Bak Süleymaniye Vakfı ile işbirliği oradan bir oku bakalım.
Sesli mi okuyayım?
Sesli tamam. Oku. Sesli değil, ben de
duyuyorum. Tübingen işbirliği açıklaması.
Sen duyma yani.
Taraflar önce İstanbul'da sonra Tübingen'de yaptıkları toplantılar sonunda yaratılış düzenini...
Toplantılar.
Evet, toplantılar
çok, hemen hemen her ay yapıyorduk toplantı yani.
Yaratılış düzenini yani fıtratı temel alan ortak çalışmalar yapmak için görüş birliğine varmışlardır.
Bak fıtratı temel
fıtratı
alan.
Temel alan.
Fıtrat neydi?
Yaratılış kanunları.
Yani Allah'ın din için koyduğu temel kurallar.
Evet.
Devam et.
Her iki fakültede ve Süleymaniye Vakfı'nda din hukuku ve fıtrat alanlarında araştırmalar yapacak birimler oluşturmak, doktora ve master çalışmaları desteklemek için elden gelen gayret gösterilecektir.
Tamam, devam et.
Diyaloğun da fıtrat zeminine oturtulması için çalışmalar yapılacaktır.
Tamam.
Bunun başarılması halinde Allah'ın yarattığı kitap, yani fıtratla indirdiği kitaplar arasındaki bütünlük asırlar sonra yeniden görülecek, tartışmasız doğrular etrafında işbirliği imkanları doğacak, yanlış inanışlar bir kenara bırakılacak, Allah'ın kitabı temel başvuru kitabı haline gelecektir. Yaratılış düzeninden çıkarılan bilgilerin bir bölümü tabii hukuku oluşturur. Bu hukuk, Allah'ın yarattığı insanın tabiatından türetilen ve doğal idrak ile anlaşılan normların tüm anlamına gelir ve insanda ilahi bir tabiatın var olabileceği tasavvuruna dayanır. Tabii hukuk, farklı inançlarda insanların ve devletlerin kendi alanlarında akılcı birlikteliğinin zeminini oluşturmaya hizmet eder. Ayrıca bu hukukun yöneticileri ve yasa koyucuları bağlayıcı niteliği vardır. Bu durum özellikle temel hakların ve insan haklarının gerçekleşmesi için gereklidir. Tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir.
Fıtrat bilgileri dediğin zaman bilim değil
bilim.
Mi? Tamam, fıtratın dışında olabilir mi bilim?
Hocam zaten bunlarla ilgili bildirgenin bir sürüsüyle ilgili eleştirel maddeleri yazılmış zaten. Tamam. Orada öyle görünüyor. Onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak ve insanlığın ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır.
Bir daha o cümleyi bir daha oku.
Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır.
Bunu söyleyen kim?
Tübingen Üniversitesi.
Tübingen Üniversitesi, Almanya.
Evet.
Ve birlikte imzaladığımız bir şeydir.
Resmi, 11 Mayıs 2008.
Resmi bir şeydir. Peki sen de bunu okudun sen. Müslümanlar da burada anlatılanların herhangi bir şeyi var mı yani? En küçük bir şey var mı?
Emaresi.
Yani işareti var mı? Ve burada bak uluslararası bir toplantı düzenliyorlar. 3 gün sürüyor. Ama şu Tübingen'deki Almanların 1/1000 kadar bile bu dini anlamamışlar ya.
Hocam zaten başka eleştiriler de yapabiliriz. Mesela bilimsel cenahla uğraşan bazı insanların namaz kıldığını bile sakladığını biliyorum ben. Çünkü o bilimsel cenahtaki insanlar işte daha yoğunluklu şey oldukları için, kendilerince işte din meselesini dogmatik algıladıkları için onlara o şekilde görünmekten kaçındıklarını bildiğim insanlar var. Bunu şunun için söylüyorum. Allah'ın yarattığı ifadeyi ve fıtratı ortaya koymak aslında Allah'ın o ilmi mevzusunda limitleri zorlamaya çalışmak ve dediğiniz gibi hayallerin ötesine geçmek demektir. Ama işte şey çok bilimi oluşturan dinamiklerin güya işte sadece Rönesans'ta Engizisyon mahkemelerinin gölgesinde kaldığı düşünülen bir ön yargı var. İşte din işin içine girerse biz karanlığa gömülürüz algısı var. Sanki oradaki din İslam'ın bozulmuş bir şekli değil. Şu anki bozulmuş şekli, uydurulmuş şekli olmuş olduğu gibi. Ama işte bununla ilgili itiraf etmekte zorlanma var. O yüzden sürekli olarak hep duvara toslayıp duruyoruz.
Çünkü burada genel anlamıyla her şey ortaya kondu.
Evet,
ama yani ben burada şu aklıma geldi. Şekilde. Mesela şimdi burada Abdülkadir Bey var. Arkadaşı Adem Bey'le birlikte, yani Adem Özkan da tabip, sen de bir tabipsin. Birlikte ne yaptınız burada? Bir çalışma yaptınız.
Evet.
Ne çalışmıştınız? Teyemmümle. Mesela teyemmüm neydi? Abdest alırken işte temiz bir zemin elleri sürüyorsun. Şöyle bir yapıyorsun. Evet. Bir daha sürüyorsun yüzüne. Evet. Ayette diyor ki Allah sizin tertemiz olmanızı ister. Bunda temizliği hayal etmek düşündüğümüz zaman mümkün mü?
Göründüğü yani bize verilen bilimle bu mümkün değil.
Yani evet. Böyle yapıyorsun, evet. Böyle yapıyorsun. Hiç mümkün değil yani. İsterseniz şimdi Adem Bey'i de ben buraya çağırmak isterim ama bu konuyla alakalı. Sen bunu bir anlat bakayım. Hatta Adem Bey'in de hiç unutamadığım şey var. Belki kendisi anlatmak ister. Kendisi şimdi burada bizi dinliyor.
Evet.
Yani diyor ki ben diyor bir tabip olarak, bir cerrah olarak ellerimi o kadar temizleyemiyorum diyordu yani.
Evet evet, yani cerrahi olarak daha önceden de hani bununla ilgili hem Adem'le konuştuk hem de
istersen gelebilirsin bir saat.
Hem de cerrahi alanda beraber benim de bir çocuk cerrahisi dönemi geçirdiğim için bunlarla ilgili o dönem itibariyle önce cerrahi el sabunuyla yıkarsınız. Hatta bir daha yıkarsınız kollarınıza kadar. Bununla ilgili temizlik sürecinde hiçbir yere dokunmazsınız. Steril eldivenlerle ya da steril kurulama malzemeleriyle kurularsınız. Bu halde giyersiniz. O zaman bile %99.9 olur. Ama hiçbir zaman steril kaldığı ile ilgili bir veri analizimiz yoktur.
İstersen bu sterilliğini bir anlatsana.
Evet. Yani bununla ilgili evet,
yani din bilimin herhalde en insanların hayal edemeyeceği bir ortak nokta.
Evet. Evet. Zaten bir doktor arkadaşımız bizi yine yurt dışı, ülke dışından bir yerden aradı. İsveç'ten aradı. Hatta bunun çok büyük bir infial yaratacak bir durum olduğu ile ilgili. Biz de dedik ki yani buyurun deneyin, görün. Biz Maide Suresi 6. ayetindeki o ifadeyle, bu temizlik ifadesini baz alarak bununla ilgili acaba bir maddi temizlik de ifadesi var mı? Çünkü biz maddi manevi temizlik olduğunu düşünüyorduk. Maddi temizlik de olabilir mi diye insanların en pis hallerinden bir tanesi. İşte tuvalete girme sonrasında ellerinden kültür aldık. Aldığımız kültürde belli mikroorganizmaların ürediğini gördük. Sonra teyemmüm yapıp tekrar kültür aldık aynı yerden. Teyemmüm yaptıktan sonra oradaki mikroorganizmaların üremediğini gördük. Şimdi biz ürememe mevzusunda tamam başka mikroorganizmalar ürer diye bekliyoruz. Bir baktık steril kaldı. Mikroorganizmaların ürememesi ve steril kalması bu temizlik malzemeleri bir sürü işte yok cerrahi el sabunlarıyla şunla bunla sağlayamadığımız bir süreçken teyemmümle sağlanabildiğini gördük.
Buyurun. Yani ben de iki dakikada.
Evet. Yani evet. Evet yani aynen. Biz zaten.
Bir temiz yüzeyden.
Evet. Bunu zaten kongrede sunarken bize bana sordular yani bu nasıl oluyor? Ben dedim
kongrede de söyledi uluslararası.
Evet uluslararası Rus ve Türk ve Rus dünyası kongresiydi, araştırmalar kongresiydi. Beraber sunumda onlar bana sorduğunda bu nasıl oluyor diye. Yani biz dedim tıbbi olarak bunu daha önceki bilgilerimize açıklayabilecek donanıma sahip değiliz. Ama biz de bunun argesini yapmak ve bununla ilgili mevzuda bu Allah'ın bize gösterdiği bu ayetin tabanının nereye dayandığını ve o yaratılmış ayetlerin fıtratta nasıl bir rol oynadığını biz de bunu öğrenmek istiyoruz. Ama bunu oradakiler duyunca onlar da çok şaşırmışlardı. Biz de zaten ilk kültür üremesi steril gelince ben Allahu Ekber diye aramıştım Adem'i. O mevzudan da hani hali hazırda etkilenmiş olmamız ve Allah'a bir daha ikramı için şükretmemizi siz de yani şahitsiniz bu konuyla ilgili.
Etkileyecek
evet, bir şey. Evet, çok önemli. Mesela kirlilikten bahsediyoruz. Dünyanın kirlendiğinden bahsediyoruz. Kimse temizlik malzemeleri, temizlik için kullanılan mamullerin dünyayı kirletmesinden, bunların kullanılan plastik kaplarının dünyayı kirletmesinden bahsetmiyor. Ama asıl mevzu bunlardır aslında. Kimyevi maddeleri dünya üzerinden ya da sular içerisinden temizlemek o kadar ya da topraktan temizlemek o kadar zorlu ki. Şimdi bunların ihtiyacının azaldığı bir dünya nasıl bir dünya olur? Evet. Daha mükemmel, daha iyi bir dünya olur. Zaten işimiz de bizim iyiliklerde yarışmak değil mi? Bütün herkes için.
Evet. Şimdi yine Türk Ocakları'nın sempozyumuna dönersek ben kısaca şunu söylemek istiyorum.
Zaten hepsi de aynı. Evet, yani bir diğerinin tekrarı gibi. Fazla
evet, yani hiçbirinde... Yani
üzerinde durmaya değer bir maddesi yok ama biz bu vesileyle konu anlaşılsın diye şey
evet, yaptık. Aslında bu kadar büyük bir uluslararası bir sempozyumdan daha ayakları yere basan nasıl diyeyim sonuç bildirgesi beklenirdi. Ben en azından kendi adıma onu söylemek istiyorum. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Burada amacımız bağcıyı dövmek değil. Yani doğruları ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir şey yapılacaksa merkeze Kur'an alınmadığı müddetçe Kur'an anladığımız dilde okunup anlaşılmadığı ve bu şekilde hayata uygulanmadığı müddetçe hiçbir şeye ulaşmak mümkün değil. Yani ne din bilim ilişkisini doğru kurmak mümkün, ne din eğitimini doğru temellere oturtmak mümkün, ne din dilinin güncellenmesini doğru temellere oturtmak mümkün, ne de başka türlü bir şey yapabilmek mümkün. Yani her şeyin özü Kur'an-ı Kerim'i merkeze almak, anladığımız dilde okumak ve anladığımız dilde okuduğumuz ayetleri hayatımıza yerleştirerek yaşamaya çalışmak.
Peki şimdi böylece dersin sonuna gelmiş olduk. Yani burada mesela bir örnek daha anlatayım din bilim açısından. Şeyde Almanya'da doğmuş ve şu anda İsveç'te yaşayan Ramiş Örlü diye bir arkadaşımız var. Üniversitede hoca kendisi. Daha çok bu hava hareketleri konusunda uzman olan birisi. Buraya geldi. Şu anda Allah razı olsun çok ciddi çalışmalar yapıyor. Buraya geldi. Dedi ki ben işte Almanya'da Müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdum. 5 vakit namazımı kılıyordum. İsveç'e gittim. Ya Ramazan oluyor ya, gece ne zaman oruca başlayacaksın, ne zaman bitireceksin, bu ne ya, bu namaz meselesi öyle bir şey oldu ki dedi. Ben kendi kendime yani bunalıma girdim. Bu din Allah'ın dini olamaz. Allah buraları bilmiyor mu? Ama namazımı bırakamadım ama kıldığım namazdan hiçbir tad almıyorum dedi. Sonra bizim işte biliyorsunuz kutup bölgelerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya çıkan neticeleri görmüş. Ya bunu bir araştırayım. Tam bir ilim adamı hassasiyetiyle hareket etmiş. Birkaç kere gitmiş kutup bölgesine. O şeylerde hep gözlemler yapmış ve buraya geldi. Dedi ki baktım hani Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor ki kutup bölgesini. Güneş tepede olmasına rağmen imsak vakti ne zaman oluyor? Ne zaman işte sabah namazı sonu? Ne zaman iftar vakti? Ne zaman yatsının sonu oluyor? Ne zaman yatıp uyuyacaksın? Allah bütün ayrıntılarıyla açıklamış güneş tepede olmasına rağmen. Gittim dedi, onlar da kendisine uzmanlık alanı olduğu için çok rahat yapmış bunu. Birebir doğru dedi. Ama bunun rakamlara dökülmesinde bir takım problemler var. Normal, çünkü o konuda da yavaş yavaş gelişecek. Bu konuda bir uluslararası çalışma yok ki. Evet. Yani biz kendi görevimizi yaptık. Onlar da Allah razı olsun. Büyük bir ekip kurdular. Gece gündüz çalışıyorlar. Artık o problemler de sanki %100'e yakın bir şekilde çözüldü gibi gözüküyor. Ama hata olur. İnsanın yaptığı şeyde hata olmaz değil. Ve diyor ki ondan sonra bu dine tekrar bir sarıldım diyor. İşte Allah'ın dini bu. Dolayısıyla yani bizim din ve bilim ayrımı olamayacağını herkesten önce, yani şu Tübingen Üniversitesi'nin 2008'de yayınlamış olduğu, yani onunla birlikte imzalamış olduğumuz o sözleşme bugün İslam aleminde hiç bilinmiyor ki. Yani bir ezberci bir eğitim var, bir geleneksel eğitim var. Ama Allah'a şükür hiç olmasa bir sorgulama başladı. İşte bu Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin yapmış olduğu uluslararası toplantıda en azından bu sorgulamanın ciddi bir şeylerinden, unsurlarından birisidir. Ve inşallah insanlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan dine dönerler. Dinle bilim arasında herhangi bir şey olmadığını ve Tübingen Üniversitesi'nin o bildirgesinde olduğu gibi, eğer Allah'ın indirdiği kitabı bilimin merkezine koyarsak, bilim de hayallerin ötesinde diyor, bu değil mi? Evet, ifade aynen. Hayallerin ötesinde hedeflere ulaşırız ki %100 doğru. Mesela biz kutup bölgesine giderken onları hiç hayal edemiyorduk ulaştığımız bu sonuçları. Hayallerin çok, işte sen de az önce teyemmümle ilgili anlatırken hayal etmek mümkün değildi yani.
Evet. Hiç öyle bir şey beklemedim.
Hayallerin ötesinde hiç hayal edemezdim. Mümkün değil. Ne dedin ki? Allah böyle demiş, öyle kabul ederim. Ya işte biz bunu yapmak zorundayız. İnşallah bu konuda da Cenab-ı Hak üstün başarıya ulaşmamızı nasip eder. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Özzaman'ın ve Abdülkadir Bey. Evet, birisi dil uzmanı, birisi tıp uzmanı. Dolayısıyla çok güzel oldu. Allah razı olsun. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.